Ayrım 47.
Dolayısıyla düşünceyi besleyen algıların normal koşullarda geleneksel kategoriler altında toplanıyor olmasına rağmen yabancıların otomatik olarak tehlikeli, gülünç veya tuhaf kategorisine sokulması gibi zaman zaman bu süreç başka türlü işleyebilir. Sanatçılar dünyadan zihinlerimize akan milyonlarca bilgi parçacığı içinden başkalarının göremediği şeyleri ayırt etmişlerdir. Boşluğun biçimi gibi mesela, parfüm ustaları tek bir kokunun içindeki 30 ayrı maddeyi seçebilmişlerdir. Dişçi olan annem için insanların en göze çarpar özelliği dişlerindeki çürükler ve dişleri üzerinde gerçekleştiren işlemlerin ne derece ustalıkla yapılmış olduğuydu. İnsanlar algılarının karşısına başka sorular çıkararak, onlara yeni amaçlar sunarak ya da klişelere yönelmelerini engelleyerek en az çaba gerektiren yol budur çünkü onları dönüştürmüşlerdir. Bilgi hiçbir zaman derli toplu desteler halinde ayağımıza gelmemiştir. Edindiğimiz bilginin ne gibi içerimleri olduğu raporlanarak bize sunulmamış, üzerine içeriğini açık seçik belirten etiketler konmamıştır. Bu yüzden beynimizin içinde dolanıp duran kamyonlar dolusu bilgi çoğu zaman gerektiği gibi boşaltılamamıştır. Yüklerin gerektiği gibi ilgi görecekleri hedeflere ulaştırılabilmeleri için yükün küçük parçalara ayrılabilmesi gerekir. Beyindeki trafik sıkışıklıklarının birinci nedeni budur. Hepsi de yüklerini aynı birkaç noktaya boşaltmak isteyen irili ufaklı pek çok taşıyıcının oluşturduğu konvoylar otoyolları tıkamaktadır. Doğru algı ayarını kullanmak, algı mekanizmasını gerektiğinde ayrıntıları sınırsızca yakalayacak, gerektiğinde geniş panoramalar elde edecek şekilde çalıştırmak bir sanattır. Hem de bütün sanatların ve bütün başarıların temelini oluşturan bir sanat. Bu kitapta algı odağını değiştirebilme yeteneğinin günlük hayatın gidişatını nasıl derinden etkileyebileceğini göstermeye çalıştım. Hayatı nüanslarıyla birlikte kucaklamak isteyenler zihinlerini otomatik fotoğraf makinesi gibi kullanarak bir yere varamazlar. Ancak görüntü kompozisyonunuzu tasarlayarak, ışık ve gölge ile oynayarak ilgi çekici bir resim elde etmeyi umabilirsiniz. Algıların zihinde ne şekilde çözümlendiği onları sarmalayan varsayımlara bağlı olmuştur. Ve bunların en önemlileri zihinsel tıkanmanın ikinci büyük nedeni olan hafızada saklı tutulanlardır. Hafıza geleneksel olarak tembeldir. Hep aynı şeyleri hatırlamayı yeğler. Kimi anılar tiranlarınkine benzer bir saltanat kurar. Ve mevcut bilginin büyük bölümü bu anıların güçlendirilmesine tahsis edilir. Bilgi yeni olgular halinde ayrıştırılmak üzere incelenmek yerine, çünkü yeni olgular ilk başta görülemezler, eski inançları doğrulamakta kullanılmıştır. Buna karşılık hafızaları tarafından denetlenmek ya da kısıtlanmaktansa onu bir enerji kaynağına çevirmeyi başaran insanlar da olmuştur. Bunu ya eski anılara yeni anlamlar iliştirerek, yeni sorularla onlara hayatiyet kazandırarak yapmışlardır ya da anılarını genişleterek başkalarının yaşantılarını kendi yaşantılarına eklemleyerek. Tanıştığım pek çok Rus kendi ülkesinin travmatik geçmişinden söz etmeden duramıyordu. Ülkelerinin dışındaki her şey onları büyülese de kendi anılarına bir yabancının gözleriyle bakmakta güçlük çekiyorlardı. İnsan zihninin bu konuda eğitilmeye ihtiyacı var. Bu kitabın başından sonuna kadar hafızanın yanlış kullanıldığını, insanın hafızasından yeterince yararlanamadığını veya hafızayı kılavuz bellemekte nasıl ölçüyü kaçırdığını, bu arada başkalarına ait olan ama sahiplenilmesi pekala mümkün ne çok anının göz ardı edilmiş olduğunu göstermeye çalıştım. Gelişme idealine inananlar genellikle daha iyi bir dünya yaratmak için geleneğin hafızadan sökülüp atılması gerektiğini düşünürler. Halbuki hafıza silinemez. Olsa olsa geçici bir süre için yitirilebilir. Pek çok reformcu kurumun eninde sonunda yerini aldığı kurumdan farksız hale gelmiş olması bu yüzdendir. Hafıza kullanımı da öğrenilmesi gereken ayrı bir sanattır. Ezberleyip geçmek yeterli değildir. Kolaylıkla takıntıya dönüşebilen bir ritüeldir bu. Hafızanın hayal gücüyle zenginleştirilmesi, üçüncü etken, bazen beyinlerdeki trafik kargaşası içinde yollarını bulmakta insanlara yardımcı oldu. Ama bazen de tam tersini yapıp kargaşa içinde ömür boyu kısılıp kalmalarına neden oldu. Hayal gücü çağlar boyunca tehlikeli sayıldı. Kitab-ı Mukaddes hayal gücünün insanı kötülüğe götürdüğünü söyler. Çünkü hayal kurmak itaatsizlik demektir. İnsanlığı tiranlardan kurtarmak isteyenler bile hayal gücünü aklın karşısında bir tehdit olarak görmüş ve ondan korkmuşlardır. Örneğin her türlü dogmacılığın karşısında olan filozof John Locke 1632-1704 çocuklarında hayalci bir damar keşfeden anne babalara bu damarı olabildiğince boğmaları ve bastırmaları öğüdünü vermişti. Locke aslında insani zayıflıklara karşı duyarlıydı. Kendisi de veremli ve astımlıydı. Herkese hoşgörü gösterilmesini savunuyordu. Gel gelelim, hayal gücünün keyfine bırakılamayacak şeyler bulunduğuna inanıyordu. Tanrı'nın var olmadığını hayal etmek gibi mesela. Öte yandan hayal gücüne iman eden romantikler ondan çok fazla şey bekliyorlardı. Varoluşun yavan sıradanlığından nefret ettiklerinden hayal gücünü onları bilinmez hedeflere taşıyabilecek, onları tanrılığa yaklaştıracak, evrenin sırlarına nüfuz etmelerini sağlayacak bir uçan halı gibi görüyorlardı. Hayal gücünün yardımıyla gerçekten de güzelliğe ilişkin olağanüstü esinlemeler yakaladılar. Hatta zaman zaman kendi benliklerini keşfettiklerini düşündükleri oldu. Ne var ki çoğu zaman ulaşamadıkları bir şeyi bilinç düzeyine çıkarmış olmakla kaldılar. Hayal gücünün kahramanlık raddesine kadar zorlanması trajik kişilikler yaratmıştır. Bu kişiler genellikle genç yaşta ölmüş ya da çıldırmış, sözcüklere dökülmez güzellikteki 3-5 mutluluk anıyla yetinmek zorunda kalmışlardır. Hayal gücü ancak yapıcı doğrultuda kullanıldığında, imgelerle duyumlar arasında hareketli birleşmelere yol açtığında, önünde duran engelleri yıkmakla kalmayıp onları yararlı biçimlerde yeniden bir araya getirdiğinde, her birinin içinde yatan kendine özgürlüğü ve evrenselliği kavrayabildiğinde gerçek anlamda özgürleştirici olmuştur. Ne var ki yüzeysel görünümlerin ötesine bakmanın, insanlar veya durumlar arasındaki benzerlikler üzerine tahmin yürütmenin, anlamsız görünümü, olaylara anlamlar yüklemenin veya geleceği meçhul karşılaşmalara duygusal yatırımda bulunmanın riskleri vardır. Hiç riske girmeden yaşarsanız hayatta olduğunuzu damarlarınızda hissedemezsiniz. Bu yüzden kimi insanın hayal etme yeteneğiyle doğduğunu, kiminde ise böyle bir yetenek bulunmadığını ve bu konuda bir şey yapamayacaklarını varsayarak riske girmeyi reddedenler aslında dolu dolu yaşama konusunda tereddüde düşmüşlerdir. Düşüncenin doğrultusunu sezgiler belirlemiştir. Sezgi bazen hipotezler biçiminde, bazen de nedenlerini seçmemize fırsat bırakmayacak kadar hızlı ulaşılmış yargılar olarak ortaya çıkar. Kadınlara atfedilmiş olan sezgi ne sihir ne keramet işidir ne de deha işareti. Küçücük ayrıntılara dikkat etmenin ve söze dökülmemiş duygulara ilgi duymanın bir sonucudur yalnızca. En az tıbbi teşhis kadar akılcı ve en az onun kadar zor yakalanır bir şeydir sezgi. O da belirsizlik karşısında geçmiş deneyimlerden yararlanır. Ne var ki deneyimlerden ders çıkarmak hiç kolay değildir. Çünkü iki deneyim ender olarak birbirinin aynıdır. Aradaki benzerlikleri yakalamak için hayal gücünün yardımıyla bir sıçrama yapmak gerekir. Bunun anlamı genellikle göz ardı edilen olgulara kucak açmaktır. Ne yazık ki durmadan arpacı kumrusu gibi düşünüp durmalarına, düşünceleri kafalarında evirip çevirmelerine, hayaller kurup başkalarının aklından geçenler üzerine parlak tahminler yürütmelerine rağmen, insanlara düşünmenin şehvani hazlarını açıklayan, fikirlerin nasıl birbirleriyle flört edebileceğini ve birbirini kucaklamayı öğrenebileceğini anlatan zihinsel bir kamasutra yazılmamıştır. Fazla düşünüyor, böyle adamlar tehlikelidir demişti Shakespeare. Düşünmenin tehlikelerine dair uyarılarda bulunan daha pek çok kişi çıkmıştır. Tıpkı seks konusunda olduğu gibi. Freud, kadınların düşünmeye ilgi duymamasının altında seks hakkında düşünmelerinin yasaklanmış oluşunun yattığını, çünkü kadınların en çok sekse önem verdiğini ileri sürerken bu kampta yer alıyordu. Bu yüzden kadınlara özgü fizyolojik bir embesillikten söz edilebilirdi. 3 Mayıs 1911 Viyana Psikanaliz Derneği'nde yaptığı bir konuşmadan. Öte yandan Freud'a göre erkekler de daha iyi durumda değildi. Çünkü düşünsel faaliyetlerinin ardında sahip olmaya yönelik erotik arzularını doyurmaya isteği vardı. Cinsiyetçi ve militer idealler artık inandırıcılığını yitirdiğine göre bir aklı bir duyguyu öne çıkarmak biçimindeki kısır döngüden kaçmak da mümkündür. Duygularıyla yaşayanlar için hayatın bir trajedi, mantığıyla yaşayanlar içinse bir komedi olduğu söylene gelmiştir. Yarım hayatlarla yetinmemiz için hiçbir neden yoktur. Hem duygularını hem de mantıklarını kullanabilenler için hayat bir serüvendir. Yaşayan her şeye kucak açmanın yolu bunların her ikisini de yapmaktır. Bunun nasıl yapılacağını birkaç örnekle açıklayacağım. Önceki bölümlerde başka uygarlıkların anılarından yararlanarak modern insanın zihnini kurcalayan meselelere ışık düşürülebileceğini göstermeye çalışmıştım. Şimdi özelden gelene dönmek ve bir bütün olarak uygarlıkları birbirinden ayıran engellerden söz etmek istiyorum. Uzaktan bakıldığında her uygarlık ürkütücü ölçüde yabancı, hendeklerle çevrili, yıkılmaz bir kale gibi görünür. Gel gelelim, hepsi aynı zamanda pencerelerle donatılmıştır ve bu pencerelerden iki uygarlığı birbirinden ayıran farklılıklar ne kadar derin olursa olsun iletişim kurabileceğimiz insanlar bakmaktadır. İnsanlar her şeyin çok fazla karmaşıklaştığı düşüncesine ilk kez çağımızda kapılmamışlardır. Söz gelimi Çin'deki Ming Hanedanı döneminde devlet yönetiminden şikayetçi olduklarında, bürokrasilerinden beklediklerini bulamadıklarında, suçluluk karşısında öfkeye kapıldıklarında, kıtlık yüzünden çaresiz kaldıkları ve tüm ahlaki değerlerin çöktüğü inancına kapılarak ne yapacaklarını bilemez olduklarında gökyüzünün başlarına geçmekte olduğunu ileri sürmüşlerdir. Gösterdikleri binlerce değişik tepkinin içinden tek bir tanesini, çoğu tarih kitabında adı geçmeyen Lu Kun'unkini ele alacağım. Hükümetin üst kademe memurlarından biri olan Lu Kun, yavaş yavaş istihbarat müdür yardımcılığına yükselmişti. İstihbarat çalışmalarından elde ettiği sonuçları imparatora bildirdi. Halkın zihninde isyankar düşünceler barındırmakta, insanlar ödedikleri vergilerin fuzuli lükslere harcanıyor olmasına öfkelenmekteydi. İmparator bu bilgilere önem vermedi. Böyle olunca Lu Kun'un hükümetteki görevinden ayrıldı ve hayatının geri kalanını bir birey olarak elinden geleni yapmaya çalışmakla geçirdi. Şöhret peşinde koşmanın onu ilgilendirmediğine karar vermişti. Mevki de onu ilgilendirmiyordu artık. Ben neysem oyum diyordu. Amacı bütün sorunları çözmek değildi. Kendini daha çok bir doktora benzetiyordu. O da önceden teşhis koyamazdı. Çünkü her insan diğerinden farklıydı. Dolayısıyla kendi hoşnutsuzluğunu paylaşan diğerleri köy köy dolaşıp halkı geleneksel değerlere dönmeye çağırırken o daha somut ve yararlı bir şey yaptı. Bir araya gelerek bölgesel projeler oluşturması için insanlara yol gösterdi. Okuma yazma bilmeyenler tarafından söylenmesi için yazdığı İyi İnsanların şarkısında düşüncelerine açıklık getiriyordu. Üst sınıfları alt sınıflardan ve insanları birbirinden ayıran engeller ona göre insani duygular üzerinde son derece tahripkar sonuçlar doğuruyordu. İnsanların öğrenmesi gereken şey kendilerini başkalarının yerine koymaktı ama yanılsamalara kapılmadan. Çünkü her insan farklıydı. Kavrayış başkalarını kendiniz gibi değerlendirmek fakat bir yandan da herkesin size benzemeyebileceğinin farkında olmak demektir. Eğitim tam bir çözüm sayılamazdı. Çünkü eğitim alan çocuklar isyankar oluyordu. Bürokrasiden hiçbir şey bekleyemeyecektiniz. Kağıt ve kırmızı mürekkep israfından başka işe yaramazdı bürokrasi. Yoksulluk sorununun hayırseverlikle çözülmesini de bekleyemezdiniz. Çünkü hayırseverlik daimi bir bağımlılık yaratırdı. Öncelikle bütün iyi insanların marazlı olduğunu, herkesin kusurlu bir yanı bulunduğunu görmeliydiniz. Kendinizin doğru, başkalarının yanlış olduğuna inanmak tehlikeliydi. Tek çözüm kişisel tecrübeleri paylaşmaktı. Ne var ki ancak acıyı tatmış insanlar birbirleriyle marazlarını paylaşabilir ve buna anlayış gösterebilirdi. Ortak acı cemaat duygusu geliştirmek için bir çıkış noktası olabilirdi. Eğitimli insanlar kibarlıklarıyla gururlanmamalı, gündelik hayatın güçlüklerini sıradan insanlarla paylaşmalıydılar. Onları saygıya layık kılacak olan şey servetleri ya da imtihanlardan aldıkları notlar değil, kendi marazlarına ilişkin içgörülerinin derecesiydi. Hiç kuşkusuz insanları eyleme yönelten şey her zaman kendi çıkarları olacaktı. Ama bu eğer hiyerarşi takıntısı bir kenara bırakılır ve yerine bilgi değişti kuşu konursa insanların işbirliğine ve cemaat kurmaya da yöneltilebilirdi. Toplumsal anlaşmazlıkların nedeni bencillik ve açgözlülük değildi. İnsanların kendilerini başkasının yerine koyma yeteneğinden yoksun olmalarıydı. Çin'de kamu görevlilerinin ölümlerinden sonra terfi ettirilerek onurlandırılması adettendi. Lu Kun'un da ölümünden sonra cezalandırılma bakanı tayin edildi. Hükümet kendisini onun yerine koyamamıştı. Onun ceza vermekle ilgilenmediğini anlayamamıştı. Halbuki Lu Kun'un hükümetlerin yapamadığı bir şeyi yapmayı deneyen bir hareketin parçasıydı. Bu dönemde onun gibi insanlar tarafından kurulmuş pek çok gönüllü örgüt ortaya çıkmıştı. İyiliği Paylaşma Derneği ve İnsancılığı Yayma Derneği gibi. Bu oluşumlar, yollar, okullar ve insanların içki içip sohbet edebilecekleri kulüpler yaptırarak yavaş yavaş bir birikim oluşturan küçük adımlarla günlük hayatın gelişimine katkıda bulunuyordu. İnsanlık tarihinin sanki bütün aramızda yaşıyormuş gibi konuşmuş insanlarla dolu olmasına rağmen Çin İmparatorluğu'nun deneyiminin Batı dünyasıyla hiçbir ilinti kurulamayacak kadar egzotik olduğu varsayıla gelmiştir. Bu görüş uyarınca Çin gelişmekte olan herhangi bir ülkedir ve refaha ulaşmak üzere Batı'nın çizdiği yoldan gitmek üzere sırasını beklemektedir. Oysa Çin, Avrupa henüz karanlık çağını yaşarken kendi sanayi devrimini gerçekleştirmiş ve kitlesel üretimle tanışmıştı. Çin, 1000 yıl kadar önce kağıt parayı, matbaayı ve kanal taşımacılığının düşük maliyetli bir yöntemini icat ederek finans ve iletişim alanında devrim yapmış, böylece hem koca bir ulusal pazar hem lüks madde ihracatında dünya liderliğini ele geçirmesini sağlayacak kadar görkemli bir ihracat endüstrisi yaratmıştı. Amerika kıtasının keşfinden en çok yararlanan ülke muhtemelen Çin oldu. Çünkü 1800'e gelinceye kadar yeni dünyada çıkarılan gümüşün yarısı, ipek, seramik ve çay karşılığında bunlar o günlerin buzdolapları, televizyonları ve bilgisayarlarıydı. Çin'in kasasına giriyordu. Bu dönemde dünyanın en hızlı gelişen ekonomisini kurarak Batı dünyasını şaşırtan Guangdong daha o günlerden hizmet sektörünün haberciliğini yapıyordu. Şehir halkı geçimini zanaatkarlıktan ve ticaretten sağlıyor, gıda maddelerini ithal ediyordu. Ziraat teknikleri o denli gelişmişti ki buğday verimi Fransa'dakinden %50 fazlaydı. Milattan sonra 1108'de Çinlilerin bilimsel incelemelerinde 1749 temel ilaç sayılıyordu. İmparatorluk savaşlara ve devlet yönetimindeki çürümeye rağmen bu kadar uzun süre ayakta kalabilmesini vergilerin yüzyıllar içinde gayri safi milli hasılanın %20'sinden %5'ine düşmüş olmasına borçluydu. Ordu devletin sırtında yük oluşturmuyor, tarımla uğraşıp kendi kendini besliyordu. Hükümet görevlerine aday olanlar edebi yetenek ve bilimsel birikim gerektiren sınavlardan geçiriliyordu. Hükümet memurluğu, meslek hayatlarında doğuştan gelme imtiyazlardan yoksun olmanın acısını çeken bütün yetenekli ve hırslı Avrupalıların en imrendiği şeydi. 1851'den 1864'e kadar süren Taiping ayaklanmasında amaç cinsler arasında mutlak bir eşitlik sağlamaktı. Bu hareket sonucunda kadınlar topraktan eşit pay alma hakkını elde ettiler ve kendi ordularını kurdular. Her ne kadar Çinliler de bütün diğer uygarlıklar gibi doğayı, özellikle ormanları tahrip etmekten geri durmamışlarsa da doğanın taleplerine karşı duyarlılıkları ve doğa insan bütünlüğüne ilişkin hissiyatları son derece güçlüydü. Çünkü doğanın insanlığa hizmet için var olduğuna inanan tek tanrılı toplumların tersine Çinlilerin yaklaşımı insanların doğanın bir parçası olduğu yolundaydı. Mahayana Budizmine göre bitki ve ağaçlar da birer Buda olabilirdi ve onlar da aynı manevi topluluğun parçalarıydı. Bugün Batı ülkelerinin bahçelerinde boy gösteren onca Çin kaynaklı çiçek, ortanca, çan çiçeği, açelyalar, manolya ve çay gülleri Çinlilerin yaşama sanatındaki öncülüğünü hatırlamamızı sağlamalıdır. Bolluk ve zenginliğin olumsuz etkileri Çin'de de kendisini gösterdi. O kadar başarılı, o kadar müreffeh, eğitimli insanlarla o kadar doluydu ki bir yerden sonra yeni bir şey icat etmeye çalışmak anlamsız görünmeye başladı. Bir zamanlar özgürleştirici olan idealler kemikleşip kısıtlayıcı hale geldi. Çok kolay gelen bu zenginliğin yanı başındaki ciddi eşitsizlikler zenginler tarafından göz ardı edilmekteydi. Peşi sıra Çin, adaletin anlamı üzerine savaşarak kendini yok olmanın eşiğine getirdi. Ve bu süreç içinde rakiplerine akbabalar gibi başına üşüşme fırsatı verdi. Hiç kuşkusuz Çin'in ve Avrupa'nın dünya görüşleri arasında ciddi ayrılıklar vardı. Başlangıçtaki kibarlık dönemini takiben Çinliler misyonerleri anlamakta güçlük çekmeye başladılar. Konfüçyüsçüler kötü ruhlu ve bencil bir insanın nidamet getirerek kolayca bağışlanmasının adalete nasıl sığdığına, ayrıca dünya zevklerine neden kuşkuyla bakılması gerektiğine bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Konfüçyüsçülere göre insanların namuslu davranmasını sağlamak için onları cehennemle tehdit etmenin gereği yoktu. Zaten bir eylemin ahlaklı sayılması için o eylemin ödül beklentisi olmadan gerçekleştirilmiş olması gerekirdi. Hristiyanların fani görüntülerle gerçeklik arasında yaptıkları ayrımı anlayamıyorlardı. Çünkü onlara göre gerçeklik sürekli bir değişim içindeydi, günümüz biliminin görüşüne çok yaklaşan bir görüştü bu. Buna rağmen Çin'in ilk devlet başkanı Sun Yat-sen Hristiyan'dı. Çinliler hiçbir zaman tek bir felsefeye tutsak olmadılar. Konfüçyüsçülük, Taoculuk ve Budacılık kişiliğin farklı cephelerine hitap ediyordu. Ve Çinliler bunları birbiriyle harman etmeyi biliyorlardı. Mesela Tao tapınağında anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıyorlardı. Burası tanrıların, pek çok farklı tanrının meskeni olmanın yanı sıra her çeşit insanın sohbet için gelebildiği müzik, tiyatro, satranç, okuma, boks, tıp ve hayır amaçlı kulüplerin toplantı yapabildiği ve her birinin kendi koruyucu tanrısını yerleştirebildiği bir buluşma yeriydi. En cazip faaliyet toplu halde tütsü yakmaktı. Böylece cemaat duygusu ya da daha ziyade gevşekçe birbirine bağlı olan ve devletle yan yana var olmasına karşın devletten bağımsız, halka ait, gayri resmi bir kültürel ağ oluşturan yüzlerce farklı cemaatin içinden birkaç tanesine ait olma duygusu pekişiyordu. Burada insanlar evrenin kendisi kadar karmaşık görünüyorlardı. Her biri çok sayıda ruh taşıyor, hayatlarının eksiksiz olması için hem erkeksi hem kadınsı özelliklerine değer vermeye gerektiğine inanıyorlardı. Tapınağın içindeyken kadınlar dışarıda öyle olmasa bile erkeklerle eşit muamele görüyordu. Kabul töreni çiftler halinde gerçekleştiriliyor ve kadınlar da kutsal üstad sıfatıyla onurlandırılabiliyorlardı. Üstad tayin edilen kişi bu onuru karısı ya da kocasıyla paylaşmak durumundaydı. Ayrıca kadın üstadların sayısı erkeklerinkinden aşağı değildi. Seks, cinsel organların buluşmasından öte bir şeydi. Taocular mekanik orgazmın ötesine geçebileceklerine inanıyorlardı. Seksüel boşalma yerine yenilenme ve dönüşümü amaçlayarak bütün duyuları, gözler, burun delikleri, göğüsler, eller birleştirmek mümkündü. Tanrılara özenmiyorlardı. Esasen huzur arayan serkeş ruhlar olarak gördükleri tanrılara acıyorlardı. Onların ideali dünyanın acımasızlığının üzerinde yükselen birer dağ olmaktı. Ne var ki Taoculukta pek çok başka dinin akıbetine uğradı. Sihir, mutluluğa giden bir kestirme yol olarak kullanılmaya başladı ve şarlatanlık, bilgeliğin ikamesi haline geldi. Elbette Çin de diğer bütün ülkeler gibi gaddarlıktan, şiddetten, zulümden, kayıtsızlıktan ve insanların dünyanın her köşesinde birbirlerine ettikleri bütün kötülüklerden nasibini almıştır. Bu gerçeği unutmaksızın Çin'de yaşananlara yüreğinizi açmanın yolu, bu ülkenin geçmişine önce küçük çatlaklardan bakmaktır. Yabancıları dışarıda tutmak için tasarlanmış birer engel olan heybetli kanunlar ve doktrinlerle değil. İnsanların kişisel yaşantılarıyla, ayrıntılarla ve duygularla ilgilenmektir. Çinli bilgelerin, alimlerin ve şairlerin küçük bir bölümünü tanımak için bile birkaç ömür gerekirdi. Onlar hakkında sınırsızca yazma şansına sahip olmayı isterdim. İnsanlara verecekleri öyle çok şey var ki. Ama bu kitap bir tarih özeti değil. Kitabın içeriğini açılması imkansızmış gibi görünen kilitlerle ve bunların nasıl açılabileceğini göstermekle sınırlı tutmayı özellikle seçtim.